Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş gördük üstadım.
Hocam tekrar İhya'ya dönelim. Biraz İhya, biraz Kimya-i Saadet. Gazali Hazretleri'nin elhamdülillah bütün eserleri birbirinden daha güzel.
İhya'da yani diriliş, diriltiş.
Evet, insan diriltiyor hocam ahlakımızı, şahsiyetimizi. Hocam bir şey konularına girmek istiyorum. Biraz bu hani kalp hastalıkları da geçiyor tasavvufta. Tasavvufun kalp hastalıkları hemen birebir psikolojik rahatsızlıklarla örtüşüyor. Niye? Çünkü İslam fıtri bir din olduğu için. Mesela kibir değil mi hocam? Narsizm diyoruz. Evet. İşte ne bileyim cimrilik. Yani buna kimse iyi diyemez. Böyle hocam bir Gazali Hazretleri nasıl yani psikolojimizi düzeltiriz diyelim. O normalde ahlakımızı düzeltiriz diye bakıyor meseleye. Çok güzel hocam bölümler var burada. İnşallah onları biraz beraberce okuyup paylaşalım diyorum.
Burada evet. Hocam bir şeyi atıf yapalım. Profesör Robert Ornstein şey diyor. Psikoloji işte William Wundt'la birlikte Almanya'da yaptığı deneysel çalışmalarla birlikte başladı. Yani 100 yıllık bir tarihi var. Bu diyor hikaye diyor. Yoksa diyor bütün geleneklerin içerisinde tradisyonel öğretilerde zaten bir psikoloji vardır ve bu özellikle insanın iç dünyasına odaklı bir şeydir diyor. Psikolojidir. İçten başlayarak dışa doğru yönelen. Ama modern psikoloji ise dıştan başlayıp daha yavaş yavaş içe gelmeye başladı. Mesela William Wundt'un hocam ilk deneyleri şey üzerinedir. Duyularımız ve algılarımızın çalışma sistemi üzerinedir. Mesela sevgi gibi konular daha yeni yeni psikolojinin konusu olmaya başlamış. Doğan Celoğlu'nun dediği gibi burada daha emekleme safhasında. O bakımdan aslında psikolojinin kalbi aslında insan psikolojisinin kalbi psikoloji bilimin değil de aslında tasavvufta o anlamda.
Ve hocam Gazali Hazretleri gerçekten hocam bir psikolog gibi meseleye yaklaşıyor. Mesela hocam şimdi güzel ahlakın İhtidal olduğunu, orta olduğunu söylüyor. Hani böyle güzel ahlak deyince çok namaz kılmak, çok oruç tutmak falan değil de hocam. İlginç konulardan gazabımızı, şehvetimizi efendim işte kontrol altına almak diyor. İlim kuvveti diyor hocam. Oradan başlayalım hocam. Şöyle diyeyim İmam Gazali. Yani hocam bir şeyin doğrusunu, batılını bilmek, işlerde güzel ile çirkini kolaylıkla ayırt edebilecek bir hal insanda olması gerekir diyor hocam. Bilişsel terapi dediğimiz var ya hocam hani bugün. Evet. Her şey hocam bilmekle başlıyor. Önce hastanın hasta olduğunu, narsizmin narsizm olduğunu,
evet,
kibrin kötü olduğunu bilmek lazım. Şimdi hocam zamanımızda tam tersi. Bazen kişisel gelişimlerde falan veya bazı psikoloji ekollerinde kötülükler iyilik gibi de gösterilebiliyor maalesef. Bazı cinsi sapmalar, bazı işte efendim yani özgüveni yüksek diyorlar mesela başarılı bir tüccar ama adam narsist.
Evet.
Alttaki personel eziyor falan ama başarılı hayatta yani.
Ya mesela en yeni psikoloji akımı olan transpersonel psikoloji biliyor hocam. Ona dönük eleştirilerin başında şu var. Diyelim ki insanın iç dünyasından gelen her şeyi onlar şey diyor, yüceltiyor. Pekala insanın iç dünyasından gelen kötücül şeyler de olmaz mı? Olabilir pekala. Yani mesela diyelim ki sufi literatürde havatır ayrımı yapılırken bu havatır melaike-i kiramdan da gelebilir. Şeytani de olabilir yani. Bu ayrım yapılıyor. Nefsani olabilir, Rabbani olabilir. Ama mesela transpersonal psikolojide ahlak ölçütü kullanılmadığı için bu aslında hocam modern bilimlerin temel bir problemi. Modern bilimler ahlakı kendi alanların ötesinde görüyor. Bunun aslında mahsur yok. Mahsur şurada. Ahlak benim alanımın dışında derken bilimin içerisinde ahlaksızlığı bocalıyor.
Halbuki biz ahlaki konulara girmeyelim, onu işte din adamlarına bırakalım deseler, onu da demiyorlar dediğiniz gibi. Ahlak yoktur demeye getiriyorlar. Yani ahlak görecelidir falan.
Evet, fiili bir ahlaksızlık söz konusu oluyor yani.
Eyvallah.
Burada da orada mesela Gazali'nin vurguladığı önemli bir şey vardı hocam. İyi ile kötü. İyi kötü hocam ahlakın konusu. Mesela güzel çirkin
evet,
sanatın konusu. Mesela geleneksel bilgelikte hocam doğru yanlış, iyi kötü, güzel çirkin bunlar hikmet çatısı altında topluca ele alınıyor. Ama mesela Kant modern zamanların kurucu filozofu bunları birbirinden şey diyor, ayrıştırıyor. Diyelim ki sanat güzel ve çirkin. Bunun ya doğru ya da yanlışlığı önemli değil. Ya da iyi ya da kötülüğü önemli değil. Dolayısıyla hocam ahlaksız bir sanat olabiliyor. Ama geleneksel öğretilerde sadece İslam'da değil geleneksel öğretilerde hocam ahlaksız sanat diye bir şey olmuyordu.
Hem sanat olacak, hem güzel olacak, hem de iyi olacak.
Evet.
Şimdi hocam gerçekten de bugün buna çok ihtiyaç var. Keşke tıp fakültelerimiz, psikoloji fakültelerimiz, psikiyatri işte efendim bölümleri. Hocam kendi aramızda yardımlaşsak. Ahlak, felsefe değil mi? Yani şimdi bizim mesela ilahiyat fakültelerinde hocam din sosyolojisi, din psikolojisi var.
Evet.
Merak edip öğrenmeye çalışıyoruz hocam psikoloji ne diyor? Keşke hocam biraz da psikolog ve tıpçılar, ilaçlar ne diyor? Çünkü hocam mesela organ nakli. Şimdi hocam bunun dini şeysinin altyapısını hazırlamazsanız kimse organını vermez. Evet. Biz caiz diyoruz ama satmak caiz değil mesela. Niye? Çünkü bu beden sana ait değil.
Evet. Ticaret
hocam,
konusu
bedenimizi yapmışlar. Alırken biz Allah'tan parayla mı aldık yani? Kaç para ödedik?
Evet.
Sıfır. Şimdi böyle olunca sasın hocam ilahiyatın bu bölümlere girmesi onların da çok yararını olur. Onların hocam iş yükünü de azaltırız onu söyleyeyim.
Evet bir de Batı'da hocam giderek nedir? Disiplinler arası çalışmalar öne çıkıyor, önemseniyor.
İnterdisipliner çalışmalar.
Evet yani bizde o anlamda hala şey eski süreç işliyor. Böyle su sızdırmaz, hava geçirmez şekilde birbirinden ayrıştırılmış disiplinler. Halbuki her biri başka bir açıdan şey katkıda bulunuyor. Amerika'da hocam mesela diyelim ki Kızılderililere birisi psikoterapi yapıyorsa hocam gidip Kızılderililerin hocam kültürünü ve inançlarını öğreniyor, onu şeyde kullanıyor. Terapide kullanıyor yani.
Hocam geçen gün bize İngiltere'den bir arkadaş geldi. Pakistan asıllı, İngiltere vatandaşı, ilahiyatçı. Hapishane imamı. Hocam öyle güzel şeyler anlattı ki inanamazsınız yani. Şimdi hocam ne alakası var imamla hapishanedeki evet. suçlunun değil mi? Dedi ki yani biz oraya giriyoruz. Özellikle hocam hanımlarda sıkıntı var. Yani Müslüman erkekler hapisten çıktığı zaman kutlama yapılıyor. Hoş geldin evine. Müslüman kadın bir şekilde hapse düşmüşse çıktığında lanete uğrayıp evinden kovuluyor.
Allah Allah.
Sen hırsızlık yaptın artık bizim evimize yakışmıyorsun.
Hmm.
Sen şunu yaptın. Tek çaresi kadıncağızın sokağa düşüp maalesef
kötü yola düşmek
yani. Ya, İslam ülkesi değil burası hocam. Pakistanlılar İngiltere için konuşuyorum.
Evet.
Şimdi bu arkadaş öyle güzel şeyler yaptığını söyledi ki önce hocam orada bilişsel terapi yapıyor. Yani Allah'ın herkesi affettiğini. Çünkü hocam şöyle bir şey var suçlar arasında. Ben artık çok günah işlemişim. Allah beni affetmez. Su desin, su yoluna kırılsın artık.
Battı balık şey yan gider.
Hocam böyle bir şey var mı ya? Ayet-i kerime söylüyor hocam. Estağfirullah. İnna Allah la yağfiru en yüşreke bihi ve yağfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Allah Teala hocam şirk hariç her günahı affedebileceğini söylüyor.
Evet.
Dilerse. Şimdi hocam bunu siz oradaki uyuşturucu kaçakçısına, katile, hırsıza söylediğiniz zaman adam önce inanmıyor. Sonra inanınca hocam acayip seviniyor bu kardeşlerimiz. Ya Allah beni affedecek diyor.
Yani bu aslında hocam ölümcül bir hastaya senin kurtuluş umudun var dediğin zaman ki motivasyon yani. Nasıl böyle çabalar umutla iyileşmek için. O da hocam işte onlardan iyileşmek için.
Şöyle düşünelim hocam. Adam nezle olmuş doktora gelmiş. Doktor sen öleceksin diyor. Bunun kurtuluşu yok diyor. Hocam şimdi bu hasta nezle girip kanser çıkmaz mı? O veya verem olarak çıkmaz mı doktorun yanından?
Nitekim hocam ağır yanlış teşhis konulan insanlar hocam çok kısa zamanda şeyleri bağışıklık sistemi çöküyor. Çünkü bağışıklık sistemi çok fazla
inanışla alakalı.
Gönül gücü ve motivasyonuyla ilişkili. Gönül gücünü kırdığınız zaman hocam bağışıklık sistemi çökertiyorsunuz. Oradan beden sağlığı yitip gidiyor. Halbuki şey yani teşhis yanlış.
Hocam yani o kadar güzel ki bu faaliyet. Hapishaneye gidiyor bu kardeşlerimiz. Şu an hocam kraliçenin, gerçi kraliçe gitti artık da yeni İngiliz kralının yani hocam 70-80 tane maaşını verdiği imam gidip hapishanelerde hem de hocam o kadar detaylı bir iş ki hanımların ayrı hoca hanımı var. Erkeklere farklı ama erkeklerin yaş grupları var mesela.
Hmm.
İşte atıyorum 17-20, 20-25, 25-40 gibi. Gidiyorlar hocam bunları terapi yapıyorlar. Arkadaş sen bu işi yaptın ama tövbe edersin Allah seni affeder. Bir daha yapma bu işi. Hocam terapi yapılanlar geri dönmüyor hapishaneye.
Hmm.
Ama terapi yapılmayanlar hocam en fazla 3 ay. Yani uyuşturucudan girmiş birkaç ay sabrediyor. Tabii kimse yardım etmediği için dini olarak da artık ben zaten lanetliyim gibi bir psikoloji olduğu için tekrar suç işliyor. Hırsızlık yapıyor. Ne bileyim işte ev soyuyor falan. Tekrar geri geliyor bunlar. Amerika'da bir Jack ablamız vardı. O hapishane hapishane dolaşırdı. Amerikan hükümeti buna açık çek vermişti hapishanelerde. Çünkü diyordu ki hocam adamı araştırıyorlar. Ya sen gidip terapi yapıyorsun bir hapishanede. Bu mühtedi Müslüman kardeşimiz. Bu yaptığın hanımlar geri gelmiyor. Yani ıslah oluyor bunlar. Ama bizim sizin gibi insanlar vasıtasıyla ıslah etmediğimiz özellikle zenci kardeşlerimiz bir ay, iki ay, üç ay sürmüyor hocam geri geliyor hepsi. Tekrar suç işliyor. aynı suçu tekrar ediyor. Ve böylece yani şimdi hocam bilişsel dedik ya inanç.
Evet.
İnanç boyutu çok önemli. Bugün psikolojide belki en büyük eksiklik hocam. Bu inanç tarafını ihmal ediyorlar. Hatta maalesef bazı psikologlar inançsızlığı tervic ediyor. Ruh yoktur diyor. Ruhu gören mi var diyor. Allah yoktur.
Evet.
Yani böyle bir hocam. Hatta hocam bu yeri gelmişken bizim Türk Tabipler Odası da bir acayip komünist sosyalist hep böyle Türkiye aleyhine çalışan bir örgüt gibi. Bilmiyorum bunun alakası var mı?
Yani ya böyle bir düşmanının bile yapamadığı suçlamaları yapmak demek ki hocam yani hakikaten çok derinlerde olağanüstü bir düşmanlık var yani.
Çok ilginç.
Bu sadece devlet düşmanlığıyla açıklanabilecek bir şey değil yani. Ve bu insanlar kendi kültürlerinden, daha doğrusu kendi milletlerinin kültürlerinden o kadar nefret ediyorlar ki aslında derinlemesine baktığında hocam o onların aşağılık kompleksinin bir tezahürü olarak ortaya çıkıyor yani.
Hocam bazı Türkiye asıllı işte var ya Almanya'da falan bazı milletvekilleri evet. Onlar Türkiye aleyhine konuşmayı bir maharet sayıyorlar.
Şimdi
böyle hocam aslında
için,
evet.
Onlar için bir şey hocam bu yükselme fırsatı oluyor. Yani Almanya şeyleri ödüllendiriyor. Türkiye aleyhine konuşan Türkleri ödüllendiriyor. Hmm. Önlerini açıyor. Politik olarak yükselmeleri ya da sosyal ekonomik olarak yükselmelerini sağlıyor yani.
Hocam bütün bunlar şuradan başladı. Bir şey söyleyeceksiniz hocam. Buyurun bir şey söyleyeceksiniz. İlave edebilirsiniz.
Amerika'daki hapishanelerdeki İngiltere'deki hapishanelerdeki imamların etkiliğinden bahsettiniz. Türkiye'de hocam Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında bir protokol var ve manevi rehberlik çalışması yapılıyor.
Hocam onu söyleme unuttum. Türkiye'de belki bu son 15-20 senedir, 10 senedir evet. Oluyor hocam ama hastanemiz yeni başladı.
Hastanelerde de evet. Manevi danışmanlık şeyde de manevi rehberlik çalışması hakikaten bu oldukça önemli. Yok özellikle bir de ben üniversite yıllarındayken bir zaman davet almıştım. Çocuk Esirgeme Kurumu mesela hocam. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda konuşma yapmak üzere davet etmiştiler.
Hocam belki o kardeşlerimize terk edilmişlik psikolojisi de var değil mi?
Çok fazla.
Hayatta hocam en ağır psikoloji terk edilmiş, reddedilmiş psikolojisi diyorlar.
Evet.
Yani bir insan reddedildiği zaman hocam yapamayacağı bir suç yok.
Evet çok tehlikeli ve bir de onlar çocuklar, gençler yani hani yetişkinler üzerinde etkili olmak daha zor. Bunlar üzerinde etkili olmak daha kolay. Bir de bunları kaybettiğin zaman yani bunlar diyelim ki bir suçlu hocam birkaç kişiyi bir şekilde suça bulaştırıyor yani.
Hocam bir de bunlar saatli bomba gibi eğer güzel terapi evet. Yapılmazsa. Hocam onu söylemem unuttum. Tabii Türkiye'de bunlar 15-20 senedir oluyor ama hocam İngiltere'de bu iş 300 senedir kanuna bağlanmış. Yani İngiliz kilisesi. Hatta o arkadaşımız bayağı da şikayet etti. Ya dedi adamlar pastayı paylaşmak istemiyor. Yani Müslümanlara müstakil hapishane imamı değil de papazın yanında yardımcı gibi almak istiyorlar. Oradaki papaz efendinin yardımcısı Müslüman. Sadece Müslümanlara bakacak. Uzun bir şeyden sonra hatta demiş ki oradaki görevli ya demiş falanca işte Mr. bilmem kim. Sen demiş büyük pasta olsa elinde ve pasta sana ait olsa başkasıyla paylaşmak ister misin? Hocam yani şimdi her şey hocam bilmekle başlıyor. Terapinin başı iyi kötüyü hocam bilmek. Bugün hocam Türkiye'de böyle bir şey sıkıntımız var. İyi ve kötü birbirine karıştırılarak hocam sunuyor televizyonlarımızda. Hani siz söylersiniz ya tüketim mesela çılgınlığı hocam çok iyi gibi gösteriliyor.
Evet.
Harca kazan diyorlar. Siz ne kadar sahipsiniz o kadar makbul bir insansınız.
Evet.
Tüketicisiniz yani. Tükettiğiniz oranda mübarek, mutlu, üst sınıf bir insansınız.
Evet. Bu da tabii ne oluyor? İnsanı giderek kendine yabancılaştırıyor. Çünkü mutlulukla haz birbirine karıştırılıyor. Mesela yemek yerken insanın zevk duyması bir hazdır yani.
Ama geçicidir.
He.
5 dakika sürer.
He, yersin bir noktadan sonra artık ikrah edersin yani. Ama mesela diyelim ki börtü böceği seversin, insanları seversin, insanlara mağdur insanlara, sokaktaki canlara destek verirsin. Bunlar mesela insanı şey edecek, ikrah ettirecek şeyler değildir. Yani onu ne kadar yaparsan yap,
daha çok mutlu olursun. Kadar
yani.
Evet.
Oradaki bir kalıcı mutluluk oluyor yani.
Hocam şimdi hikmet demiştiniz ya siz biraz önce. İlim sayesinde bu kuvvetlerin elde edilmesinden meydana gelen neticeye de hikmet denir. Nitekim hikmet hakkında Allah-u Teala kendisine hikmet verilen kimseye büyük ve çok hayırlar verilmiştir. Bakara suresi ayet 269. Hocam hikmet gerçekten bir insan hikmet varsa yani hocam her şeyi yerli yerinde söyleyebiliyorsa her şeyi yerine koyabiliyorsa hakim insan hocam, Allah'ın çok büyük lütfuna uğramış insandır diyor. Kur'an-ı Kerim'in tescili bu hocam. Sadece bilmek de değil de o bilgimizi en güzel şekilde kullanmak.
Evet, kesinlikle. Yani hikmet o bakımdan belki çağımızda en çok vurgulanması gereken şeylerden bir tanesi. Mesela hocam, peygamberlerin 4 temel görevinden bir tanesi hikmeti öğretmek. Kur'an'da vurgulanıyor. 4 ayrı ayette vurgulanıyor.
Ya.
Şimdi hikmet, yani mesela bu kadar farklı bilgi dalları var, bilim dalları var, bir de hayat var. Yani hikmet sadece o bilgi dallarının sentezi değil, onun hayatla bir sentezini aslında şey ediyor, kapsama alanını alıyor yani.
Hocam şöyle diyelim, doktora birisi hastası geldi, adam hakikaten ağır bir hasta. Kardeşim kanser olmuşsun, 3 hafta hayatın kalmış, müjde.
Evet.
Demesi ya, ne kadar doğru değil mi? Adam bu sefer anında çökecek.
Evet.
Hatta hocam 3 hafta değil, 3 sene ömrü kaldı dese bile.
Hocam normal hastalığını söylemesi bile. Mesela kardeşim doktora gitmişti. Diyor profesör, diyor bana direkt diyor işte şu kanserisin dedi. Ya bir dur, bismillah, bir alıştır. Bir yani bir rehabilitasyon yap. Ön çalışma yap. Ondan sonra bunu yok. Yani badoslama deyimleri değilse. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Böyle olunca o hastalığı derinleştirmiş oluyorsun
hocam,
yani.
Hocam ilim var, hikmet yok işte.
Evet, aynen öyle.
İlim var, doğru, adam yanlış bir şey söylemiyor. Doğruyu söylüyor.
Evet.
Hocam şehre bir kadı gelmiş. Çok merak etmiş. Burada demiş en doğru konuşan insan kimse, bir getirin bana. Hani kadı ya şimdi, hep şahitlik falan. Bir adam getirmişler. Çok doğrucu bir adammış. Daha kadıyı görür görmez. Kadının göz hafif böyle şeymiş. Hani hocam seviyor.
Şaşırma.
Şaşı gibiymiş de. Daha görür görmez. Esselamu aleyküm ey kör kadı.
Oho.
Diyerek söze başlamış. Şimdi hocam bu doğruluk değil. Bu artık biraz haddi de aşmak oluyor esasında. Doğru, adam belki şaşı olabilir ama orada söylenmesi gerekmiyor. Şimdi hocam önce bileceğiz. İkinci mesele, gazap kuvveti, bunun güzelliği azalıp çoğalmasının hikmete uygun olmasıdır. Şimdi hocam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, yani hiç kızmamak bu olmaz. Çok kızmak bu da olmaz. Yerine göre gerektiği kadar ısrarın gadabı olacak. Şimdi ülkemize hocam saldırı yapılıyor. Ülkemizi işte bazı insanlar kötülüyor mesela, haksız yere hem de. Ya bunlar da insandır, boşver canım mı diyeceğiz? Yoksa hakikaten bir ya bu kardeşim ayıptır ya. Yani bu ülkeye, bu bizim ordumuza bu hak, iftira yapılmaz. Bizim ordumuz tarih boyunca hastanın, yaşlının, değil mi hocam? Bizim askerimiz gittiği yere doktoru götürüp tedavi ediyor hastaları.
Evet.
Hocam biz bir Rus ordusu gibi, Amerikan ordusu gibi değiliz. Hocam biliyorsun Ruslar ve Amerikalılar carpet bombing diyorlar hocam. Tercümesi şu, halı bombalaması. Yani halı serer gibi bir eve, hani uçtan uca her tarafı bombalıyorlar. Yani düşman, sivil, çoluk, çocuk umurlarında değil. O yüzden hocam 2. Dünya Savaşı'nda işte 80 milyon deniliyor. Amerika Irak'a girdi, bilmem birkaç milyon insanımız orada öldü. Sebebi de hocam bu, acımasız bir ordu. Bizim hocam ordumuz öyle değil ki. Bizim hocam askerimiz kendi şehit oluyor icabında. Yani esasında daha az kayıp verilebilir. Ama diyor ki sivillere vuramam diyor bizim askerimiz. Sivili vurmadığı için kendi söylüyor yerine göre. O yüzden hocam öfke de yerli yerince ayarlanması gerekiyor diyor İmam Gazali. Ne dersiniz?
Hocam bu olmadığında ne oluyor? Mesela böyle sevgi pıtırcı olarak yetiştirilen çocuklar var hocam. Evdeyken sorun yok ama diyelim ki anaokulundan itibaren şiddet görmeye başlıyorlar. Kendilerini savunamıyorlar.
Hocam öfke bu yüzden gerekli. Hayatta kalmak için.
Evet.
Öfke şart. Ama diyor ki İmam Gazali kontrollü öfke.
Evet.
Yerli yerince öfke. Yani çocuk hocam çay döküyor. Anne kafasına vuruyor cevabında ya. Bu öfke lüzumsuz bir öfke.
Evet.
Çay dökmek hepimiz dökebiliriz. Ama bazen de hocam çocuk kötü yola düşüyor. Kötü şeyler yapıyor. Kötü arkadaş, kötü işte maddeler kullanıyor. Anne babası ya gençtir boşver. İleride akıllanır diyor hocam. Öfkelenmiyor yani.
İşte o zaman ne olur hocam? Sonu gelmez. Mesela diyelim ki iş uyuşturucuya kadar gidiyor. Ne yapacaksınız? Yani burada fiziki tedbir almanız gereken durumlar da vardır. Bir de bebeği böyle, çocuğu el bebek gül bebek yetiştirmek, onu gerçek hayatla da uyum sağlayamayacağı bir şekilde, hani turfanda bitki yetiştirmek yani, gibi hocam, yani sebze meyve yetiştirmek gibi. Ama o turfanda koşullar ortadan kalktığında doğal ortamda varlığını sürdürebilecek mi?
Yani.
Sürdüremeyecek. Yani anne babanın birinci görevi çocuğunun olağan koşullarda hayatta kalmasını sağlayacak yetenekleri, yaşamsal beceriler deniyor hocam bunlara. Yaşamsal becerileri onlara kazandırmak yani.
Ya bunlar arasında hocam öfke de var.
Tabii gerektiğinde kızgınlığını gösterecek. Bir de hocam, kızgınlığını göstermeyen insanlar, hiç kızmıyor gibi görünen insanlar çok pasif şiddet gibi farklı yollara da başvuruyor ya da içe atıyor, bir volkan gibi patlıyor.
Daha tehlikeli hale
daha geliyor. Tehlikeli. Uygun bir şekilde duyguları yansıtmak gerekiyor. Çocuk birinin ona kızdığını, kızabileceğini bilmeli. Çünkü bebek ve çocuk evdeki bir anlamda toplumun şeyi hocam, modeli orada. Yani toplumda karşılaşabileceği birçok şeyi orada görebilmeli çocuk yani.
Ve hocam, çocuk da öfkelendiği zaman anne baba hemen bastırmamalı. Bir çocuk öfkesini ifade etsin bakalım, niye öfkeleniyor, haklı mı, haksız mı? Onu beraber hocam oturup tahlil etmek daha güzel oluyor. Ben bazen onu yapıyorum evde.
Maşallah.
Diyelim ki bir ortanca oğlum bir şeye öfkelenmiş, arkadaşına kızmış falan.
Sizin çocuklar da bayağı küçük yani.
Yani İlkokul. Hocam 13 var, 12 var, 4 var.
Maşallah.
Elhamdülillah. Bu yüzden biraz hayatta genç gözüküyoruz. Şimdi hocam mesela oğlum diyorum, bak niye kızdın arkadaşına, bir anlat bakayım. Bak diyorum, o kızgınlığını şöyle yansıtsan falan. Çünkü hocam kızma sakın ha, öyle şey olur mu canım? Nasıl kızarsın arkadaşına dediğin zaman hocam, çocuk öfkelenmenin çok kötü olduğunu düşünüp bu sefer savunmasız hale gelebiliyor.
Evet.
Hocam bu ara vakti doldurduk. Bir kısa araya girelim mi?
Girelim hocam.
İkinci bölüm devam ederiz inşallah. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Yeni katılan dinleyicilerimiz için bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam, gazabı dedik, ayarlamamız lazım. Öfkemizi kontrol etmemiz lazım. Öfkesizlik de kötü. Her şeye kızmak, yani olduk olmadık her şeye öfkelenmek. Trafiğe öfkeleniyor, hava yağıyor, yağmura kızıyor. Rüzgara kızan adam var hocam. Böyle çok. Hocam sizin tarafta çok var sanki ya bu öfke
evet,
meselesi.
Evet, sizin Karadeniz'de öfke. Ha, bizim Karadeniz'de tabii kolay parlar, kolay söner.
Eyvallah, sönmesi
gene de,
güzel.
Gene de şey hocam, insan psikolojisini zorlar. Bir insanın kızması kolaydır ama kızmanın insanın kendi bedenine de bir bedeli var. Çünkü kızgınlık esnasında hocam insanın, uzmanlar söylüyor, hormonal sistemi alt üst oluyor.
Yani hocam, kalp kırılması gerçekten bir kırılma ve çatlama oluyor kalpte. Oluyor. Damarlarda.
Şey, mesela hocam şey, kızgınlık esnasında vücut her an bir vukuat olacak diye kanı iç bölgelerde toplamaya başlıyor. Onun için insanın beni betsi atıyor kızgınlık esnasında.
Veya kızarıyor, kıpkırmızı kesiliyor.
Ve bu arada adrenalin salgıladığı için mesela o kızarmalar oluyor. Aşırı bir adrenalin yüklenmesi oluyor. O anda bir şey, enerji patlaması var. Şimdi o zaman onu kontrol etmek daha zor oluyor yani.
Bir de hocam, kızdığın zaman yanlış bir söz söylüyorsun. Bazı karşındaki muhatap da bunu ciddiye alırsa eyvah. İşte o zaman sıkıntı var yani.
Evet, bir de hocam birçok psikosomatik hastalık bu gereksiz kızgınlıklarla ilişkili.
O yüzden hocam, yani sizin bölgede biraz hocam şunun için söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Her bölgemiz mübarek. Hocam İmam-ı Gazali de söylüyor bunu. İbn Haldun da söylüyor. Her bölgenin hocam kendine göre bir hastalık cinsi daha fazla.
Evet.
Bir bölgede hocam işte dediğiniz gibi bu çabuk kızma. Başka bölgede hocam kindarlık, hiçbir kimse affedememek, böyle aylarca yıllarca süren düşmanlıklar. Başka bölgede hocam
doğuda mesela bunlar çok oluyor.
Oraya kastetmiştim
yani.
Hocam. Evet. 100 senelik kan davaları. Bazı bölgelerde hocam eğlence, sefahat. Vur patlasın, çal oynasın, dünyadan bana ne? Bütün dünya batmış, bilmem ne olmuş, beni ilgilendirmez, ben keyfime bakarım hastalığı. Şimdi hocam bir diğer kuvvet, şehvet kuvveti. Bu da aynıdır. Bunun da güzellik ve salahı hikmetin, yani akıl ve şeriatin işaret ettiği gibi olmasındadır. Hocam hepimizin şehvetleri var. Yeme içme bunun başında geliyor. Cinsellik başka bir şehvet. Okumak, işte ilim sahibi olmak. Değişik hocam zevklerimiz var değil mi?
Evet.
Hocam bu da şeriatın ve aklın ölçüsünde olmalı. Yani uyuşturucu kullanmak çok zevkli olabilir. Kısa bir 3-5 saniye sana veya bir 15 dakika. Evet. Acayip zevk veriyor olabilir. Muhtemelen veriyordur.
Evet.
Hiç vermez, kimse
ama
kullanmaz.
Ne oluyor? Evet. Ama ne oluyor? İnsanın ömrünü çalıyor. Hayatını çalıyor yani.
Yani hocam kumar oynayanlar onda çok zevk alıyor olabilir. Adrenalin yükseliyordur. Hay kazandım, kazanacağım işte. Bir zengin olacağım. Evet. Hevesi
mesela
olabilir.
Ünlü romancı Dostoyevski, Rus romancı.
Evet.
Kumarda hocam o ani ve hızlı karar verme duygusunu yaşamak için bunu yapıyor. Riskli ama olacak yani. Bu şey gibi hocam, çok ekstrem sporlar var yani. Mesela şeyde
Hocam yamaçta atlıyorlar falan paraşütler.
Yamaç diye. Paraşütleri var. Bir de mesela yarasa giysisi hocam, paraşüt değil, of, yarasa giysisi tarzında bir şey giyiyor ve onunla diyelim ki 1000 metrelik bir dağdan atlıyor ovaya doğru. Hocam, yani en ölümcül sporlardan birisi.
Göktürenine tırmananlar var. Göktürenine ya, çıplak ele tırmanıyorlar.
Ha, evet. Şimdi şey, böyle insanlara da ihtiyaç yok mu? Var ama yani işte bütün bunlar herkes kendi yetenekleri doğrultusunda bunu yapması lazım. O kaldırabiliyorsa bunu yapsın. Ama işte insanlara bunları özendirmek, bu konuda yetenekleri olmayan insanları buraya doğru yöneltmek çok yanlış bir şey oluyor.
Hocam geçen de birisi vardı, vahşi hayvanlarla böyle resim falan çektiriyordu. En son bir yılan mı, bir timsah
vatoz,
mı?
Evet, vatoz balığı, evet.
Yani. Sokunca ölmüş zavallı.
Çok ünlü bir belgeselci ve yeni evlenmişti yani.
Yani hocam yazık be ya. Tabii insan hayat daha kıymetli hocam. Ya bunu ilmi bir araştırma şey yapıyorsa anlarım da. Hocam sırf hani selfie yaptırmak için. Geçen de vardı, aslı var yok bilmiyorum. Selfie yaparken bir kadını timsah yuttu.
Hocam evet, böyle yani, şeyler oluyor.
Düşenler çok varsa onu biliyorsun, söylemeye
evet,
gerek yok.
Evet.
Kale burçlarından, uçurumlardan aşağı düşüp ölenler çok.
Mesela TikTok özellikle hocam, oradaki marjinal videolardan dolayı ölüm olayları çok katırı sayıdır bir şekilde arttı. Niye? Çok uç şey çektirmek, video çekmek istiyor, ilgi çekmek için hocam.
Hocam çok güzel bir şeye değindiniz. Esasında hocam bu TikTok falan türü şeyler de şehvet kuvvetine giriyor hocam. Yani meşhur olma hocam, o da büyük şehvet. Hatta hocam İmam Gazali bunu söylüyor. Yani hocam bilinmek, tanınmak, meşhur olmak yeme içmeden daha önemli bir şehvettir.
Evet.
Hocam size 10 ton baklava mı vereyim? Yoksa Türkiye'de en meşhur insan mı olmak istersiniz deseniz hangisini kabul edersiniz?
Şöhreti hemen insanlar ister.
Hocam ama 10 ton baklava da bayağı uzun süre yerdik ama. Gaziantep baklavası falan.
Bozulur mu bu hocam?
Hayır hocam, bozulmayacak şekilde yani kart versek. Değil mi hocam? İnsanlar hocam onu diyor İmam Gazali. Yani hocam malını ve canını veriyor sana bazen meşhur olmak için. Hocam adam muhtar olacak, evinin damını satıyor. Reklamını yapıyor.
Evet.
Muhtar seçin diye. Veya hocam o meşhurlar hayatta kalmak için hocam, zayıf olmak için ilaç yutuyorlar falan. Hocam bir kısmı da ölüyor bunların.
Evet, çünkü yapılan mesela son zamanların trendlerinden bir tanesi mide küçültme ameliyatı. Mide küçültme ameliyatı nedeniyle ölenler oluyor. Bir ara okumuştu hocam şeyde, Hollywood'da özellikle kadınlar zayıf kalmak için köpek mamasıyla beslenme şeyi geliştirmişler.
Allah'ım şuna bak hocam ya, bu da acayip bir hastalık ya.
Köpek maması demek ki hocam mı? Şey, kalorisi düşük ve muhtemelen doygunluk yapıyor. O nedenle muhtemelen böyle bir tercihte bulunuyor. İşte denge ve ölçü hocam. Bu denge ve ölçü şeyde diyelim ki bitki dünyasında bozulsa ya da hayvan dünyasında bozulsa. Mesela hocam şey vardı ya, deli dana hastalığı.
Evet.
Deli dana hastalığı niye çıkıyordu? Çünkü dana dediğin, sığır dediğin otçul bir hayvan. Ama sen ona şey yapıyorsun hocam. Hayvanların yüksek kalorili olsun diye kesilmiş hayvanlara hocam kemiklerini sıyırıyorlar ya da sakatatlarını öğütüyorlar, başka şeylerle karıştırıp veriyorlar. Kalorisi yüksek, hızlı büyütüyor ama işte deli dana hastalığına sebep oluyor. Yani o şeyi bozduğun zaman, ölçüyü ve dengeyi bozduğun zaman ortaya yani o kadar garip şeyler çıkar ki, yani düşünün bitki ve hayvan dünyası hocam. İnsan kadar dengesizlik yapsa biz bu yeryüzünde yaşama şansımız olmaz yani.
Yani hocam Allah'tan ki onda da hocam dengesizlik yok zaten hocam.
Ya da şey hocam, ay mesela, ay dengesiz davransa, dünyaya biraz fazla yaklaşsa mesela.
Çok seviyorum dünyayı dese.
Hocam okyanuslar kabarır ve yeryüzünde gelgitler yani her tarafı alır yani.
Su altında kalırız. Şimdi hocam tabii bizim bu tasavvuf ve psikoloji olunca biraz dini tarafımız da var. Hocam bu kötü duyguların yani işte yaratılışı değiştirmek, hayvanların şeyini DNA'sıyla oynamak, bunun sebebi nedir diye sorulsa hocam, bunun sebebi olarak Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi ayet 119 çok ilginç hocam ya. Şeytan diyor ki, ben diyor Allah'ım sen beni saptırdın ya diyor, cennetten kovdun ya, senden intikam alacağım diyor. İnsanlara 4 şey yaptıracağım diyor. Birisi vele udillennehum, saptıracağım senin kullarını.
Evet.
Hocam ikinci çok ilginç. Velevmenniyennehum. Onlara boş kuruntular aşılacağım. Boş hevesler. Hocam bugün bakıyorsunuz. Hobi diye öyle saçma işler yapılıyor ki piyasada. Yani ne dünyaya faydası var ne ahirete faydası var. Boş işler. Boş eğlenceler. Boş filmler. O TikTok falan diyorsunuz ya.
Evet.
O kadar boş işler var ki yani insanın hiçbir faydası olmayan.
Yani anlık olarak çok eğlendirici ama diyelim ki sürekli o eğlenme halindesin. Sonuç olarak eline ne geçiyor? hiçbir şey geçmiyor.
Şu üzüntü hocam eline geçir. Tam tersi. Akşama elin boş giderse tabii şu var. Orada hocam 3-5 kişi para kazanıyor olabilir. Onu da öyle büyütüyorlar ki bu basın ve medya. Bütün herkes hocam şu anda bizim evdeki çocuklar bile ben YouTuber olacağım baba diyor.
Evet.
Büyüyünce diyor ne gerek var diyor. Yani teknolojiydi, matematikti, fizikti. 30-40 sene diyor.
Yani ki siz epeyce bu bilgisayar ve interneti kontrollü götürdüğünüz halde.
Buna rağmen işte hocam belki onun da etkisi olabilir tam tersine.
Ama yani bazen kontrol bir de edince, okuldaki arkadaşlarından duyuyor yani.
Tabii duyuyor oradan hocam. YouTuber olacağım baba diyor. Yani YouTuber'ların peşinde 50 bin 100 bin insan dolaşıyor diyor. Meşhurlar diyor. Bedavadan para kazanıyor.
Hocam
diyor.
50 bin 100 bin artık 500 bin 1 milyon yani Türkiye koşullarında 10-15 milyon takipçisi olan YouTuber'lar var yani.
Ve hocam bunu 16-17 yaşında, 18 yaşında erişenler var. Çok tehlikeli bir şey.
Evet. Şeyde zaten hocam liseden itibaren sosyal medya kullanımı başlıyor. Ama ortaokul ve ilkokulda ise daha çok YouTube'da dolaşıyorlar. Şimdi YouTube gene hocam artık şey YouTube gene rahmet okutuyor yani. TikTok Çin merkezli. TikTok hocam o işte çocuklar için olağanüstü tehlikeli. YouTube'da en azından hocam tematik kanallar var.
Hmm.
Tematik mesela bizim zamanımızda hocam biz ne yapardık? Televizyon izlerdik yani. Ama şu anda ortaokul ve ilkokul çocuklarına hatta lise öğrencilerine hocam şey yapın. Anket yapın. Televizyon izleyen onda bir bile değil. %10 bile değil. Diğerleri hep şey izliyor artık. Ya YouTube'dan kendi seçtikleri videoları izliyorlar ya da kendi beğendikleri kanalları, YouTuber'ları takip ediyor.
Ve hocam buralarda insanların sağlığına, derslerinin güzelleşmesine faydalı hiçbir program yok neredeyse. Çoğu insanı bir an güldürecek ama saçma sapan.
Evet.
Hatta hocam aşırı maalesef cinsellik kokan böyle yani. İnsanları yoldan çıkaracak kötü şeyler. Hem hocam orada şeytanın saptırması hem de boş kuruntusu.
Ya orada aileler hocam en azından şunu yapmalı. Çocukları çünkü YouTube'dan almak zor. O zaman ne yapması lazım? YouTube'da nitelikli kanalları belirlemeli.
Evet.
Ve, ama çocuğun damarına da uygun olanları belirleyip.
Anladım.
Oradan en azından zaman geçirmesini sağlamak. Yoksa yani YouTube'u işte kapatıyorum, işte YouTube'a girmeyeceksin demek de bunu engelleme şansımız yok.
Çünkü hocam çocuk gidiyor okulda giriyor bu sefer. Arkadaşlarının evet. Telefonundan giriyor.
Evet.
Dediğiniz gibi aşılı şekilde çocuklara anlatarak yavrum evladım çok zararlı şuralar daha güzel yönlendirerek şey yapma kararı daha iyi hocam dediğiniz gibi.
Evet yani burada problem şu hocam aileler internet dünyasını o kadar bilmiyor çocuklar ise çok iyi biliyor. Şimdi dolayısıyla bu konuda aslında bir miktar kötülenmeye ihtiyacı var ailelerin. Çocuklarını yoksa çocuklar onlarla kedinin fareyle oynadığı gibi oynar ya. Yani.
Hocam ben şöyle bir çaresini buldum. Yani ben dahil internette bir şeye bakarken bir ekran herkesin görebileceği şekilde olaya dönük olmalı.
Evet bu çok önemli.
Kuytu bir köşede bakmak yasak.
Biz dizgi servisinde de hocam şey yapıyoruz. Dizgicileri sırtı meydana dönük oluyor. Yüzleri duvara dönük oluyor.
Böylece ekran herkes ekran, görebiliyor.
Evet,
ekranda iş mi yapıyor yoksa film mi seyrediyor? İkinci olarak hocam yani bir de kulaklıkla bir şey dinlememek. Ya mümkünse yani kimse kimseyi rahatsız etmiyorsa madem faydalı bir şey dinliyorsun aç bize duyalım diyoruz hocam. Bu şekilde bir iki karar aldık.
Evet bir de şey tabii aile paketlerini kullanmak internette.
Bir de hocam bilişsel oturup çocuklarımızla güzel vakit geçirip de güzel hoş vakit geçirirsek hocam biz genelde şunu seçiyoruz. Oğlum işten geldim çok yorgunum şimdi beni meşgul etme.
Evet.
Bu hocam bunu dersen çocuk tabii eline bir cep telefonu alıp bir köşeye kaçıyor. Hocam belki dediğiniz hafta sonu beraber yürüyüşler, beraber geziler, beraber spor aktiviteleri. Bir de hocam evladım bak tamam ben sana bu telefonu eline veriyorum ama bak şunlar çok zararlıdır. Hocam oturup kaliteli vakit geçirerek anlatmak gerekiyor herhalde.
Kesinlikle ve bunu hocam olabilen en küçük yaşlarda başlamak lazım. Şimdi diyelim ki özellikle şeyler babalara yüklenelim yani burada hocam.
Evet.
Babalar işte çocuk bir elle tutulur hale gelsin de ondan sonra
kucağıma alırım gibi.
İlgilenirim anlamında onunla zaman geçiririm anlamında. Halbuki hocam o ilk bebeklik esnasındaki yakınlıklar her şeyi belirliyor yani.
Çocuğun ilerideki seçimlerini, tercihlerini.
Evet yani dolayısıyla bir de şey bağ kurmak istiyorsan çocuk bebek de fiziksel temasın olacak. Çünkü o anne karnından yeni doğmuş ya fiziksel temas yoksa hocam bebek çok büyük bir yoksunluk hissediyor. Amerika'da bir yetimhanede hocam kural vardı zamanında. Bu 1910'lu yıllarda yani yanlış hatırlamıyorsam. Yetim çocuk bebekler hocam çocuklara dokunmak yoktu yani. çok fazla ölüm olayına rastlandı. Sonra hastalık mı diye araştırılınca şunu görülmüş. Bebek temas istiyor. İnsani temas.
Kucağına alacaksın, seveceksin.
Çünkü şey hocam, kendini orada güvende hissediyor. Öbür türlü kendini şey, terk edilmiş, yapayalnız kalmış hissediyor yani. O nedenle babalar olabilen en erken yaşta bu teması kurmalı. Dil öğrenme döneminde en yoğun ilişkiyi orada baba kurması lazım. Ve sonra mesela bir her yaş grubunda yapabileceği etkinlikleri yapması lazım. Yoksa ne oluyor hocam? Çocuk okula gidene kadar annesinin etrafında dolaşıyor. Okula gitmeye başladığı andan itibaren başlıyor kopmalara yani. Anneden bile yani. Arkadaşları ve öğretmenler onun üzerinde daha fazla etkili oluyor. Hocam ortaokula geçtiği zaman bu defa her türlü arkadaşlarla birlikte hareket etmeye başlıyor. Sen istediğin kadar peşinde koş.
Yani babalık artık o yaştan sonra çok fayda etmiyor. Zamanında diyorsunuz sağlam bağlar grup çocuklarımızla onları hem internet hem kötü arkadaşları terk etmemek hocam lazım diyorsunuz. Hocam gerçekten bu husus hep söylüyoruz bu programlarda. Yani babalarımız biraz daha ön almalı. Yani çocuk internete girmesin ama biz de onun girmemesi için spor etkinliği, ne bileyim işte bazı müzik etkinliği, bazı beraber okumalar, gezmeler, cami ziyaretleri, tarihi yerleri ziyaret. Hocam biraz da boş vakit bırakmamak lazım evlatlarımıza fazlaca.
Bu aslında bir yaştan hocam anne baba için de şöyle bir avantaj. Yeni kuşağı daha fazla tanıyorsun. Onların ilgilerini, zevklerini, meraklarını daha fazla görüyorsun. İki, sen kendi kültürünü ona ancak bu oyun yoluyla aşılarsın ki.
Eyvallah.
Yani şey yoluyla aşılayamazsın öyle. Nasihat yoluyla aşılayamazsın yani.
Hocam sizin de çok sevdiğiniz bir hoca efendi var. İsmini vermeyeceğim burada yanlış anlaşılır diye. Torunlarınla oturup birkaç saat kompütürde oyun oynuyor.
Aa, ne güzel
çok hoşuma
ya.
Gitti hocam. Demek ki dedeyle oynanan oyun ona göredir herhalde. Olmadı bir kötü oyun olmaz. Daha böyle makul oyunu. Torunların hocam iletişime girmek için birkaç saat ayırıyor her gün. Tabii hocam o torun dedeyi sevmez mi?
Kesinlikle.
Severek geliyorlar. Beraber oynuyorlar. Muhtemelen o dede o oyun esnasında onlara çok güzel bilgiler aktarıyordur şuuratlarına. Onlar farkında olmadan o dedenin güzel tavsiyelerini de alıyorlar.
Evet.
Sonra diyorlar ki biz bu dedemizle çok eğlendik deyip geri sevinerek gidiyorlar. Hocam burada ne oluyor? Dede onları eğlendirerek bir şey öğretmiş oluyor esasında.
Evet, bir de orada zaten hiçbir şey anlatmasa bile hocam. Yani eğlenceli birlikte vakit geçirmiş ya, ona özenmeye başlıyor. Onun hal ve davranışlarından etkilenmeye, yapıp ettiklerinden etkilenmeye başlıyor yani.
Tabii şunu söylemeyi unuttum. O dede sonra çocuklara Kur'an-ı Kerim de okutuyor, onu da söyleyeyim.
Ha.
Her gün birkaç sayfada.
Ama zaten hocam ona eğlenceli zaman geçirdikçe
tabii
daha fazla zaman geçirme eğilimi artıyor. Ama yani anne baba çocuklarıyla sürekli böyle fırçalı sistem üzerine, fırça üzerine bir ilişki kurduğu zaman şey diyor. Yani birlikte eğlenceli zaman geçmiyor yani.
O yüzden hocam evimizin ortamı, geçen bir yerde konuştum, 6'da 1 oranında. Yani 5 mutlu haber, 5 mutlu olay, bir kere de nasihat. Hocam siz 6'da 6 nasihat ederseniz de ama oraya oturma, oraya bakma, şunu yapma. Çocuk siz hocam kalbinden siliyor. Gönlünden siliyor hocam. Yaş 18-20'lere ulaştığı zaman çocuk fiziken güçleniyor falan. Anne baba yaşlanıyor icabında. Artık ben sizi takmıyorum. İş boşuna bana konuşmayın diye hocam. Maalesef böyle tipler de var.
Hocam aklıma şey geldi. Bursa'da eski zamanlardan beri bir arkadaşım kolej kurmuş. Kolejde seminer vermeye gittim. Anlattı, dedi ki ben hocalarıma her birine 100 tane hikaye öğrenme şeyi getiriyorum.
Mecburiyeti.
Mecburiyeti getiriyorum. Niye dedim? Öğrencilere doğrudan nasihat etmek değil, o hikayeler üzerinden mesaj vermelerini istiyorum.
Hocam diyor. Burada duralım, haftaya devam edelim. Bu hikaye meselesi, hikayeyle efendim mesaj verme çok önemli bir mesele.
Evet.
Vaktimiz bitti hocam, aceleye gelmesin, haftaya devam edelim.
Tamamdır. Inşallah.
Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisine bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.